Ayrımaltı, Misyon, Hüsnü Mahalli, sayfa 60. Operasyonel Mekanizma, 24 Ağustos 2012. İç ve dış medyanın haberlerine bakılırsa Ankara'da Suriye ile ilgili önemli bir toplantı var. Toplantının adını duyanların ödü kopabilir. Ortak operasyonel mekanizma oluşturma toplantısı. Medya haberlerine bakılırsa bu mekanizma Suriye'ye karşı. Bu işte bir gariplik var. Çünkü Suriye olaylarının başladığı ilk saatlerden itibaren, hatta öncesinde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında her alanda ve düzeyde ortak operasyonel mekanizma zaten vardı. Aksi olsaydı, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Obama ve Hillary yenge ile bu kadar bir araya gelmez ve sık sık telefon görüşmeleri yapmazlardı. Demek ki Suriye ile ilgili başından beri ortak mekanizma vardı ve devam ediyor. Yok eğer bu mekanizmalardan fiili müdahale amaçlanıyorsa o başka bir hikaye. Çünkü var olan uluslararası dengeler ve koşullar içinde bu olası görünmüyor. Geriye kala kala muhaliflere sağlanan desteğin arttırılması konusu kalıyor. Oysa burada da bir sorun var. Çünkü birçok yerden gelen ya da CIA, Suudi ve Katar istihbaratlarının ortak operasyonları ile Türkiye'ye getirilen militanlar ya da paralı askerler görünürde Amerika Birleşik Devletleri ve genel olarak Batı için risk oluşturmaya başladı. Çünkü bunların büyük bölümü kaideci çıktı ya da önceden biliniyordu. Durum böyle olunca ABD, müttefiği Ankara'ya gelin bu kaidecilerden kurtulalım demeye başladı. Bu ise Ankara'ya göre karşılanması zor bir istekti. Çünkü Suriye'de savaşan militanların Allahu Ekber nidalarından anlaşılacağı üzere neredeyse tümü genel tanımıyla İslamcı. Gün gelecek Türkiye dahil herkes bu tiplerle sıkıntı yaşayacak. Adamlar ruh hassas olduğu için her yere saldırabilir. Bunun yanı sıra Türkiye, PKK'nın Suriye Kürdistan'ındaki olası güçlenmesinden çok tedirgin. Bu Amerika'nın umurunda değil. Çünkü son 30 yılda ABD ve Türkiye arasında PKK konusunda onlarca, hatta yüzlerce toplantı yapılmış ve her seferinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yalan söylemiş, hatta el altından PKK'ya ya da PKK'ya kol kanat gererek Kuzey Irak Kürt Federe yönetimine destek vermiştir. Yani PKK ile savaşında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyorsa şimdi varılan noktanın çok daha kötüsüne varacaktır. Çünkü ABD'nin yeni müttefiği PYD olacaktır. Benden söylemesi. Suriye olayında binlerce önemli detay var. Bu detayları görmeyen ve anlamayanlar hep çuvallar çuvallayacaklardır. Başından beri vurguladığım gibi Amerika'nın ipiyle Orta Doğu bataklığından asla çıkılmaz. Hele hele bu ip Suudi, Vahabi kral ve Katarlı şeyhlerin elinde ise. Allah hiç kimseyi onların eline baktırmasın ve düşürmesin. Çünkü o eller Amerikan domuz yağıyla yağlanmıştır. Dicle ve Efrat'ın tüm suları ve bir çuval Arap sabunu bu elleri temizlemeye yetmez. Türkiye bir an önce Suriye gerçeğinin tüm detaylarını kendi gözleriyle görmeli ve operasyonel mekanizma dahil hiçbir konuda ABD ve Arap yandaşlarına güvenmemelidir. Burada söylenecek çok fazla şey yok. Herkes Ayn el-Arab Kobani olayları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobani düştü düşecek sözlerini hatırlıyor. Sonrasında Obama'nın telefonu ve Kuzey Irak'tan Iraklı peşmergelerin Türkiye üzerinden Kobani'ye girişi var. Hemen peşinden Başbakan Davutoğlu, Kürtlerin gönlünü kazanmak için selam olsun Kobani'li kardeşlerime diyecekti. Diyecekti ama PYD lideri Salih Müslüm, Ankara'yı IŞİD'e destek vermekle suçluyordu. Sonuçta Kobani'deki Kürt kardeşler kazandı ama AK Parti kaybetti. AK Parti hem IŞİD hem de PYD'nin düşmanlığını kazandı. Bu da yetmedi. ABD çıktı ve IŞİD'e karşı savaşımda müttefiğim PYD'dir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızdı ama Obama fikrini değiştirmedi. Obama fikrini değiştirmeyince Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 1 Nisan 2016'da Obama-Erdoğan buluşmasından bir gün önce PYD'den dolayı müttefik Amerika ile ilişkilerimizi bozacak değiliz dedi. Dedi ama Obama'nın Beyaz Saray buluşmasından sonra demokrasi ve özgürlükler konusunda Erdoğan'a yönelik çok ağır eleştirilerde bulunmasını önleyemedi. Erdoğan çok kızdı ama artık Ankara'nın çok fazla manevra olanağı kalmamıştı. PYD, IŞİD ve genel olarak Suriye konularında. ABD destekli PYD'ye dokunamıyor ama aynı zamanda bir gün gelir işime yarar düşüncesiyle IŞİD'e karşı net bir tavır alamıyor. Belki de IŞİD, PYD ve PKK'ya karşı savaşında İslamcı AK Parti yönetiminde Ankara'ya yardım eder. Tam da AK Parti'nin kırmızı çizgilerinin pembeleşmeye başladığı sırada. PYD Fırat'ın batısına geçti. ABD, İngiliz ve Fransız askerleri YPG ile birlikte savaştı ve IŞİD ile Nusra'nın Türkiye üzerinden tüm ikmal yolları kesildi. Karışık işler. 5 Ekim 2012. Bu coğrafyada iki temel kural var. 1. Herhangi bir ülkede yaşanan herhangi bir olay mutlaka dolaylı dolaysız diğer ülkeleri etkilemektedir. 2. Bu coğrafyada olup biten her şey tüm dünyanın ilgisini çekmekte ve yakından ilgilendirmektedir. Son örnek Suriye-Türkiye gerginliği. Hatırlayın, daha geçenlerde Başbakan Erdoğan, Fransa ve Almanya'yı PKK'ya destek vermekle suçluyordu. Oysa Bakan Davutoğlu, bu iki ülkenin dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri yapıyor ve Suriye konusunda destek istiyordu. İlginç bir durum. Real politika denilen garip bir kavram bunu gerektiriyordu. Tıpkı her şey ve herkese rağmen Ankara'nın Suriye muhalefetine desteğini sürdürmesini gerektirdiği gibi. Oysa İstanbul'da kurulan Suriye Ulusal Konseyi denilen örgütün artık esamisi bile okunmuyor. İçeride ise muhalefet adına yalnızca silahlı gruplar kalmış. Bu gruplar içinde en etkin olanları, dinsel söylemi ağır basan ve giderek kaide ve benzeri ideolojik, siyasal ve askeri yapılara yanaşan gruplardır. Bunların ortak bir hedefi var. Alevi Esad'dan kurtulmak. Bunun için her yola başvurmaktadırlar. Tehdit, şantaj, adam kaçırma, işkence, tecavüz, suikast, devlet kurumlarını havaya uçurma ve son olarak toplu katliamlar ve intihar eylemleri. Demokrasi, özgürlük, insan hakları, kadın hakları ve benzeri kavramlar onların gündeminde ve umurunda değil ve hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Durum böyle olunca Suriye halkından hiçbir şekilde destek almadılar, alamadılar. İşte bu nedenle dışarıdan aldıkları bunca desteğe rağmen iktidarı deviremiyor ya da sarsamıyorlar. Böyle bir başarısızlığın karşısında bu grupların yapabileceği bir tek şey kalmıştı. Provokasyon. Provokasyonsa Arap olmayan Türkiye'yi direkt olarak savaşın içine çekmektir. Örneğin Türkiye dostu Katar Şeyhi Hamed, Arap ülkelerinden Suriye'ye yönelik askeri operasyon düzenlenmesini istedi. İki gün sonra yine Türkiye dostu Suudi Kraliyet ailesinin sahibi olduğu El Arabiya televizyonu çok gizli dediği belgeler yayınlıyor ve Suriye istihbaratının 22 Haziran'da düşürülen Türk uçağının iki pilotunu canlı yakaladığını ancak daha sonra öldürdüğünü iddia etti. Adamların işi gücü rezillik. Nitekim daha sonraki açıklamalarda düşürülen uçağın iki pilotunun öldüğü ve cesetlerine ulaşıldığı anlaşılacaktı. Ankara ise Suriye devletinin gelin bu konuda işbirliği yapalım önerisini kabul etmeyecekti. Düşürülen uçakla ilgili senaryolarda doğru çıkmadı. Çünkü uçak Kıbrıs'ın Karpas bölgesinden gelerek Suriye hava sahasına girmiş ve askeri bölgenin üzerinde alçaktan uçarken vurulmuştu. Üstelik Karpas bölgesinde İsraillerin işlettiği bir yat limanı var ve Mossad'ın buradan yararlandığı biliniyordu. Medya ve cehalet. 15 Ekim 2012. Arap Baharı sürecinde tüm dünya Tunus'ta başlayan ve Mısır ve Libya'da devam eden süreci yakından izliyordu. Medya ise bu süreçte Batı tarafından en iyi kullanılan araçtı. Çünkü Batı, yıllarca desteklediği Bin Ali, Mübarek ve Kaddafi'nin, hatta Yemenli Ali Abdullah Salih'in gitmesi gerektiğine ve yerlerine yeni döneme uygun modellerin gelmesine inanmıştı. Nitekim de öyle oldu ve artık hiç kimse bu ülkelerde olup bitenlerle ilgilenmiyor. Yani Batı bu ülkelerin geleceğe söylenen sihirli demokrasiyle hiç ilgilenmiyor ve ilgilenmeyecek. Çünkü onlara göre demokrasi, insanların sandığa giderek istedikleri kişileri seçmesidir. Nitekim de bu sandıklardan Batı'nın planlamalarına uygun modeller çıkmış ya da çıkacağı önceden çok iyi hesaplanarak hesabın tutması için çok iyi çalışılmıştı. Ancak Batı'nın hesabı bir tek Suriye'de tutmadı. Yani artık hiç kimse Suriye'de Arap Baharı'ndan ya da demokrasi ve özgürlükten söz etmiyor ve Batı dahil herkes oradaki çatışmalara yoğunlaşmıştır. Çatışmaların bir tarafı olan Özgür Suriye Ordusu ya da sözde onun siyasi kanadı Suriye Ulusal Konseyi, Suriye'nin geleceğiyle ilgili bir tek kelime söylemiyor. Çünkü söyleyeceği bir şey yok. Ama olsun, bu gerçeği bilen Batı ve onun medyası yine de kendi ve dünya kamuoyunu Suriye konusunda ilgili tutmaya çalışıyor. Hatırlayın, Ukrayna'da Tunucu devrim sürecini. Hani Soros ve benzeri karanlık kişi ve çevrelerin milyarlarıyla Kasım 2004'te ayaklandırılan Ukraynalılar. Ve bu ayaklanma sonucu Ocak 2005'te Cumhurbaşkanı seçilen Batı yanlısı Viktor Yushchenko. Başta Batı olmak üzere tüm dünya medyası o sıralar bu zaferle ilgileniyordu. Ancak 5 yıl sonra turuncu devrim morarınca, Şubat 2010'da yapılan seçimlerde Yushchenko kaybeder ve yerine 5 yıl önceki rakibi Yanukovych seçilince Batı medyası bu kez seçim sonuçlarını görmezden gelir. Tıpkı Gürcistan'da olduğu gibi, oysa Ukrayna'da olduğu gibi Soros yine devredeydi ve Gürcistan'ı Batı'nın, hatta İsrail'in yanına çekmek için tüm olanaklarını seferber etmişti. Ocak 2004'te yapılan seçimlerde Batı'nın adamı Saakashvili başkan olur ve Gül devrimi amacına varır. Ancak Batı ve İsrail'in desteğine rağmen Saakashvili başarı gösteremedi ve ülkesinin parçalanmasını önleyemedi. Ağustos 2008'deki Osetya Savaşı sırasında sinirden kravatını çiğnerken görüntülenen Saakashvili, Eylül 2012'de yapılan başkanlık seçimlerinde hezimete uğradı ve Gürcistan, Ukrayna gibi yeniden Rusya çizgisine döndü. Batı medyası bir kez daha ilginç tavrını sergiledi ve 7-8 yıl önce göklere çıkartılan turuncu ve gül devrimlerini bu kez hiç kimse hatırlamadı ve hatırlatılmadı. Türkiye'de durum bundan farklı değildi. Gürcistan'ın Türkiye için çok önemli olmasına rağmen medya bu seçim ve sonuçlarına gerekli ilgiyi göstermedi. Yanlış hatırlamıyorsam hiçbir meslektaşımız o seçimleri izlemedi. Seçim sonuçlarını da ciddi anlamda analiz edeni de ben görmedim. İlginç bir durum. Çünkü bu gerçekler ortadayken bir bakıyorsunuz herkes Ukrayna, Gürcistan ya da Kafkasya uzmanı kesiliyor. Boşuna dememişler. En tehlikeli olanlar kendilerini bilge sanan yarı cahillerdir. Allah bizleri onların şerrinden korusun. Arap Baharı sürecinde bölgesel ve uluslararası medyanın tavrı anlaşılır gibi değil. Çünkü gazetecilik mesleğinin temel kuralı, yani etik ve objektif olma koşulu hiçbir zaman işletilmedi. Sanki ilahi bir güç bölgesel ve uluslararası medyaya talimat vererek bahar konusunda ortak tavır almalarını sağlamıştı. Başta BBC, CNN, CBC, DW, France 24, El Cezire ve El Arabiya olmak üzere binlerce bölgesel ve uluslararası televizyon, radyo ve gazetenin yanı sıra milyonlarca sosyal hesabı baharın hizmetine girmişti. Bu normal olabilirdi ama sorun, herkes düpedüz yalan söylüyordu. 5 yılda 100 milyonlarca yalan haber üretildi ve başarılı bir algı operasyonu ile psikososyal bir mucize yaratıldı. Bu medyanın güçlü olduğu ülkelerde insanların büyük bölümü bu yalanlara inandı ve inandırıldı. 5 yıl sonra milyonlarca yalanı uyduran güçler şimdi kendi yalanlarını hatırlamıyor ama o yalanlar insanların kafasında derin izler bıraktı. Yalanların belki de en önemli kanıtlarından biri, benim yalnızca Türkiye içinde değil, bahar yalakası Arap ülkelerinde ve uluslararası medyada yasaklanmam. Herkes benim gerçeklerimden korkuyordu. Herkesin yalan, benimse doğru söylediğim 5 yıl sonra anlaşıldı. Uydurulan yalanların artık hiçbir değeri kalmadı. Çünkü yalancılar yalanlarını belirli bir zaman, mekan ve amaç için üretir ve iyi pazarlamak için seferber olurlar. İş bitti mi, yalan dosyası kapanır. İşte size iki örnek. 1. Bugün artık hiç kimse Arap Baharı'ndan söz etmiyor ve bahar sürecinde söylenen milyonlarca yalandan hiçbirini hatırlamıyor. 2. 2004-2010 döneminde dünya medyası Darfur'la ilgili milyonlarca yalan haber üretti. ABD, Batılı ülkeler ve İsrail, İslamcı Ömer el-Beşir'le masaya oturdu ve ülkeni ikiye böl ve Hristiyan azınlık olanlara Güney Sudan'ı ver dediler. O da 2011 başında kabul edince herkes Darfur'u unuttu. Olaya dikkat çekmek için Darfur için farklı etkinlikler düzenleyen Amerikalı sanatçılar dahil. Türkiye'deki Suriye kamplarını gezerek şov yapan güzel oyuncu Angelina Jolie ve benzeri gibi onlar da Suriyeli mültecileri unuttular. Özetle medya olması gereken yerde olmadı. Yani özgürlük, insan hakları, dostluk, kardeşlik ve demokrasinin yanında değil, emperyalist ve gerici söylem ve eylemlerden yana oldu. Özetle Arap Baharı sürecinde medya çok rezil bir görev üstlendi ve bu görevi yerine getirmek için milyonlarca yalan üretti. Hem de karanlık iktidarların hizmetinde. Yandaş medya her yerde görev başındaydı. Bu medyanın büyük bölümü birer Mossad, CIA, M16 operasyon merkezleri gibi çalıştı. Fransız ve Alman istihbarat örgütlerini de katabiliriz. Diğerleri figüran. Dedim, dediler. 19 Ekim 2012. Suriye olaylarının başladığı ve tırmanmaya başladığı daha ilk günlerde ne söylediysem hepsi doğrulandı. Sırayla gidelim. Daha başlangıçta Suriye'deki kalkışmanın demokratik talepler için bir halk hareketi olduğunu söylediler. Bense bunun doğru olduğunu, ancak kısa sürede silahlı ve mezhep içerikli bir savaşa dönüştürülmek istediğini söyledim. Esad'ın maksimum 3 ay içinde devrileceğini söylediler ve ona göre hesap yapıp davrandılar. Dış müdahale olmadan iç dinamiklerle Esad'ın asla düşmeyeceğini ısrarla söyledim ve bunu bu köşeden ve katıldığım tüm TV ve radyo programlarında en ince detaylarıyla anlattım. Başta ABD olmak üzere Batı'nın Libya benzeri bir saldırı ile Suriye'ye müdahale edeceğini söylediler ve ona göre hazırlık yaptılar. Rusya ve Çin'in bilinen tavrı ile bu müdahalenin asla olamayacağını söyledim. Zamanla Rusya ve Çin Esad'ı desteklemekten vazgeçer dediler ve ona göre alternatifli plan yaptılar. Bunun asla böyle olmayacağını defalarca vurguladım ve Ocak 2012'de yayınlanan kitabım Orta Doğu'da Kanlı Bahar'da bunu detaylarıyla anlattım. 100 ülkenin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu benzeri silahlı grupların halifi 2. Bingazi'ye çevirebileceğine inanıp ona göre hazırlık yaptılar. Bir Halep kökenli olarak bunun asla böyle olmayacağını defalarca açıkladım. Çünkü Halep halkının şehirlerinin yıkılmasına yol açan silahlı gruplardan nefret etmeye başladığını anlattım. 100 ülke İstanbul ve Paris'te toplanarak Suriye'deki siyasi ve askeri muhalefete inanılmaz destek kararı aldığında Esad bu kadar baskıya dayanamaz dediler. Esad ve Suriye halkının tüm tehdit ve baskılara direneceğini söyledim ve Suriye halkının onlarca veriyle Libya ya da bölgedeki başka halklara benzemediğini anlatmaya çalıştım. Başta Amerika olmak üzere tüm batılı ülkelerin, hatta zengin Arap ülkelerinin Türkiye'nin yanında olduğunu söylediler. Ben de zaman gelecek bunun böyle olmadığını herkes görecek dedim. İşte o zaman şimdi. Çünkü bu ülkelerin hiçbiri şimdi Türkiye'nin yanında değil. Tampon bölge yok, uçuşa yasak bölge yok. NATO kendi başınızın çaresine bakın diyor. Suudi Kral ve Katar Şeyhi artık Türkiye'ye uğramaz oldular. Batı medyası Türkiye'nin Özgür Suriye ordusuna bağlı silahlı gruplara ve kaideci militanlara yardım ettiğini yazıp duruyor. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt bölgelerinde PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kontrolü ele geçirmesi durumunda Türkiye'nin askeri müdahalede bulunacağını söylediler. Bense bunun mümkün olmayacağını nedenleriyle birlikte anlatıp durdum. İran'ın Şii olduğu için Alevi Esad'ı desteklemekle suçlayanlar zaman zaman da real politik gerekçelerle Tahran'ın Şam'dan vazgeçebileceğini söyleyip durdular. Bense bunun hayali zorlayacak bir temenniden ibaret olmanın ötesinde asla geçemeyeceğini söyledim ve İran faktörünün tüm bölge hesap ve denklemlerinde en önemli ülke olduğunu söyledim. Ve Suriye sorununun ancak İran ve Türkiye'nin birlikteliğiyle çözülebileceğini vurguladım. Suriye'de siyasi ya da askeri çözümün mutlaka esassız olacağını başından beri söylediler ve bunun gerçekleşmesi için her yola başvurdular. Bense başından beri esassız hiçbir çözümün olamayacağını söyledim ve bunun nesnel ve objektif nedenlerini anlatıp durdum. Bugün artık herkes Esad'la geçiş döneminden söz etmeye başladı. Bölgesel ve uluslararası gerçekleri göz ardı ederek Suriye sorununu yalnızca Amerika ile çözebileceklerine inandılar ve öyle davrandılar. Ben bunun kara bir cahillik olduğunu söyleyip durdum. Şimdi 20 ay sonra yorumu siz değerli okuyuculara bırakıyorum. Ama Suriye'de ölen, yaralanan ve perişan olan insanların hesabını kim verecek acaba? Şam-ı Şerif, 2 Kasım 2012. Araplar Suriye ve çevresine Bilad el-Şam derler. Yani coğrafi olarak Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün ve Irak'ın bir kısmı. Osmanlı gelmiş bu coğrafyaya Şam vilayeti demiş ve bu vilayetin başkenti Şam kentine Şam-ı Şerif demiş. O denli benimsemiş ki bu kent Osmanlı deyimlerinde Şam'ın şekerinden tutturun da Şam kayısısına, Şam'ın ipeğine kadar birçok hatırlatma yerleştirilmiş. Son olarak Başbakan Erdoğan 2009 Ramazan'ında Şam geni ilan etmişti. Şam, Habil ve Kabil'den beri bilinen tarihiyle çok ilginç ve bir o kadar da olağanüstü mistik havası olan bir şehir. Şam'a gidip de o eski sokaklarında dolaşıp bu şehre aşık olmayanı ben duymadım. İşte o Şam şimdi çok hüzünlü ve bir o kadar da sevenlerine acı veriyor. Şam'da bulunduğum birkaç gündür neredeyse her gün bomba yüklü araçlar, zaman ayarlı patlayıcılar ve el bombaları patlıyor. Genellikle Kaide ve benzeri örgütlerin militanları rastgele bu patlamaları yapıyor ve kendilerince şehir sakinlerini terörize etmek istiyorlar. Özellikle Hristiyan, Ermeni, Şii ve Alevi insanların evleri basılıyor ve Esad yanlısı olduğuna kanaat getirilenler öldürülüyor, meydanlarda infaz ediliyor, asılıyor ya da alıp götürülüyor. Özgür Suriye ordusu ve onun dışındaki kaideci ya da birçok yabancı ülkeden gelen ve sayıları binleri bulan radikal İslamcı silahlı militanlardan halk artık nefret ediyor. Çünkü bu muhalif grupları ülkelerin geleceğiyle ilgili halka söyleyebileceği hiçbir şey yok. Çünkü onların kafa yapısında ve karanlık dünyalarında böylesi aydınlık noktalar yok. Yani demokrasi ve özgürlük için silaha sarıldıklarını söyleyenler öldürmekten başka bir şey yapmıyorlar. Öldürmeyi çok iyi beceriyorlar. Durum böyle olunca Suriye için durum çok daha karmaşık bir hal alıyor. Ortada bölgesel ve global anlamda çok büyük bir pis oyun oynanıyor. Çünkü terör ve teröre bağlı gündem kendisini bir ülkede ya da toplumda zorunlu kabul ettiriyorsa o zaman konuşulacak çok fazla bir şey kalmıyor ve birileri dışarıdan gelip kendi gündemini herkese empoze etmeye çalışıyor. Biz Türkiye'de bunların tümünü yaşadık ve azalmasına rağmen her zaman da yaşıyoruz. Bir zamanlar yazık oluyor Türkiye'ye dediğimiz şeyleri şimdi Suriye için söylüyoruz. Bir ülke siyasal, ekonomik, sosyal, insani ve tarihsel kimliğiyle yok edilmek isteniyor. Bunu kim yapıyorsa ya da yapılmasına ön ayak ve yardımcı oluyorsa onlara da yazıklar olsun. Şam-ı Şerif bunu hak etmiyor. Çocuk Muhammed'in peygamber olacağına dair ilk işaretin verildiği bu kutsal şehir bunu hak etmiyor. Hristiyanlığın buradan dünyaya yayıldığı bu şehir bunu hak etmiyor. Hazreti Muhammed ve Hazreti İsa bir gün gelir ve mutlaka bunun hesabını soracaklardır. Çünkü Şam'ı ilk kez bu denli hüzünlü gördüm ve çok hüzünlendim. İtiraf edeyim ki Emevi cami avlusunda o 2000 yıllık duvar kabartmalarına dalarken gözyaşlarını tutamayarak ağladım. İnanıyorum ki o aralar Şam ve hatta Suriye'nin birçok yerinde yüz binlerce kadın, erkek, yaşlı, çocuk, hasta, sağlıklı ve daha başka kendilerine göre herhangi bir nedenden dolayı ağlıyordu. Beddualar ise Bilad el-Şam'ın gök kubbesinde yankılanıp duruyordu. Üstelik önceki gece, yani benim ağladığım o gece çok üzüntülü bir dolunay vardı. 6. ayrımın sonu sayfa 72.